Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Herkese merhaba, ben Banu Güven. Kemal Göktaş ile beraber Akıntıya İnat yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz Kısa Dalga'da. Ve Mart'ın ortasında, tam ortasında bu bölümü kaydediyoruz. 15 gün kaldı diyebiliriz yerel seçime. 31 Mart yerel seçimine nasıl giriyoruz? Bu nasıl bir seçim olacak? Her seçim bir ülkede demokrasinin hakkıyla işlediği anlamına gelmiyor ve özellikle Türkiye'de bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle 20 küsur yıldır iktidarda olan AKP tarafından gelen bir takım manipülasyonlar elbette göze batıyor. Ve özellikle de 2019'da seçmen kaydırma, bir takım Kürt illerinden Sağ Parti'ye, işte MHP'ye, AKP'ye çıkan oylarda ortaya çıkan durum bu seçimde de tekrar gündeme gelecek gibi görünüyor. DEM Parti'nin bu konuda araştırma önergesi vardı, bir takım rakamlar da güncellendi. Bunları konuşacağız. Üçüncü bir kayyum dönemi açılacak mı bazı belediyelerde, onu konuşacağız. Aynı zamanda sosyal medya ne gibi dalavereler yapılabilir ya da 2019'da o dalavereleri yapanlar bugün AKP'li bir takım adaylara nasıl hizmetler vermekteler? Bunları konuşacağız. Unuttuğum bir şey var mı Keval? Neresinden
Yani aslında,
başlayalım? Hadi gel sen başla.
yani aslında bütün bu seçim dönemine özgü usulsüzlükler ve adil bir seçim olmasını engelleyen meselelerden önce bu seçime zemin olan demokratik hak ve özgürlüklerin durumuna bakmak lazım. Aslında bunun üstüne konuşmak biraz lüks ama Türkiye'de işte bir takım yabancı kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar not falan veriyorlar. Freedom House bunlardan biri. Özgür olmayan ülke kategorisinde Türkiye uzunca bir dönemdir. Yarı demokrasi sayılıyordu AKP iktidara geldiğinde. Hızla başardılar. Artık özgür olmuyor.
Çeyrek, çeyrek Kemal'cim. Çeyrekten öte değil bence şu an.
Yani AKP geldiğinde kategorimiz yarı demokrasiydi. Evet, çeyrek de diyebiliriz ama şimdi AKP'li yılları yaşayınca Banu dönüp çok o zaman da şikayetçiydik Türkiye'deki demokratik hak ve özgürlüklerin standartlarından ve basın özgürlüğünden. Ama hakikaten çok bir mesafe var. Yani çok büyük bir fark var. Hani o zaman da özgür bir ülke değildi. O zaman da çok sıkıntılıydı ama asla AKP'li yıllar gibi de değildi. Ama bugün itibariyle nasıl bir seçime gidiyoruz dediğimizde bir kere anayasada yazılan o demokratik hak ve özgürlüklerin çok büyük bir bölümünün kullanılamadığı bir sistemle gidiyoruz seçime. En başta düşünce ve ifade özgürlüğü, işte gazetecilere yönelik baskılar, medyada iktidarın hakimiyeti ve de bütün bunlar.
Tabii onu da konuşacaktık. Bak başlıklar arasında ben onu söyledim mi? Söylemedim galiba.
Evet, bütün bunlara eşlik eden şekilde ağır bir baskı ortamı ve de çok konjonktürel hukukun, siyasetin elinde bir araç olarak kullanılması, işte gazetecilere başta olmak üzere sosyal medya kullanıcılarına, siyasetçilere yönelik sürekli tepemizde duran soruşturma ve dava tehdidi. Şimdi bunları dinleyicilerimize yeniden anlatmaya gerek yok ama şunu söylememiz gerekiyor. Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, örgütlenme özgürlüğünün büyük ölçüde engellendiği, toplantı ve gösteri özgürlüğünün neredeyse artık yok sayıldığı bir ülkede nasıl bir demokratik seçime gidilebilir? Seçim sadece oy vermek midir? Oy vermeye ilişkin kaygıları, oy verme gününe ilişkin bir takım sıkıntıları da konuşacağız ama oy verme günü mükemmel geçse bile, yani bu seçimler gerçekten hiçbir hile hurda karıştırılmadan yapılsa bile gerçekten adil ve demokratik bir seçim mi? Buna bir kere kocaman hayır dememiz icap ediyor. Çünkü
evet,
insanların özgürce konuşamadığı, özgürce kanaatlerini dile getiremediği, kamu yayıncısı TRT'nin muhalefete kapılarını tamamen kapattığı, yani neredeyse sıfır dakika ayırdığı bir ortamda bu ancak tek parti devletlerinde görülebilecek bir medya ortamında özgür ve adil bir seçimlerden bahsedemeyiz. Bir kere en başta bunu söylemek gerekiyor.
Biraz somutlaştıralım istersen. Geçenlerde parti grup toplantısında konuşan Özgür Özel, TRT'nin adaylara ne kadar zaman ayırdığını karşılaştırma yaparak açıkladı. Tarihini bu konuşmanın tam hatırlayamıyorum, onu not etmemişim ama Murat Kurum, İstanbul AKP Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı, 29 dakika. Ekrem İmamoğlu, tahmin et.
Sıfır.
Bravo. İzmir'de AKP'nin adayı Hamza Dağ, CHP'nin çok tartışılan adayı Cemil Tugay. Kaça kaç tahmin et?
Yani kopya çektim ben. Önceden baktım sıfır.
Peki ama şey tamam oldu. Hamza Dağ en azından tahmin edebilirdin. Neyse o da 22. Ona da bayağı bir hani
Hamza daha
İzmir'le
iyi. Evet.
uğraşıyorlar.
Hı.
Ankara'yı hatırlıyor musun? Gene de biraz heyecan olsun. Turgut Altınok 17 dakika yer almış haberlerde AKP'nin adayı. Mansur Yavaş.
Sıfır.
Evet. Hatırlıyor musun? Selahattin Demirtaş çok aslında bu karşılaştırmayı çok güzel, hani nasıl diyeyim, esprili bir şekilde dile getiren ilk lider olmuştu. Çünkü o zamanlar diğer muhalefet partisi adayları TRT'de kendilerine yer buluyorlardı seçimlerden önce ama Selahattin Demirtaş hep sıfırdı yani. Onu
Evet.
da çok esprili bir şekilde dile getirmişti. Şimdi
TRT'de kanun gereği konuşma hakkı veriliyor. Selahattin Demirtaş da o kanun gereği verilen 10 dakikalık konuşmasına başlarken şey demişti, bağımsız görevini hakkaniyetle yere getiren adil, mealen söylüyorum, TRT ekranlarında bize yer verdiğiniz için çok teşekkürler mealinde bir şey söylemişti.
Şimdi Özgür Özel'in üzerinde durduğu geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de bir törende konuştu ikisi de Ekrem İmamoğlu ile beraber. Şimdi üzerinde durdukları çok önemli konulardan biri de yasal yükümlülük değil mi bu da TRT açısından yani kamu yayıncısı olarak. CHP'nin bu seçim propagandası filminin bir türlü yayına girmemesiydi. Hukuk komisyonu varmış efendim. TRT'nin toplanmış bir hafta geçmiş, işte 10 gün geçmiş, hiçbir ses yok. Dolayısıyla bununla ilgili de gidip görüşmeler yaptılar. Şimdi bu
Yani
olacak şey
parasını
değil.
verdiği reklamı dahi yayınlatamıyor. Öyle bir durum var. Yani
Reklamı yayınlatamıyor.
evet, parasını veriyor reklam yayına. Ya da bazı durumlarda da o reklamlar prime time dışı en ölü saatlere atılıyor bazı muhalefet partilerin reklamları. Zaten TRT çok önemli. Niye önemli? TRT aslında taşrada çok önemli. Hala TRT izleme alışkanlığı var ve İnsanlar haberleri TRT'den alıyorlar. Ama TRT'yi bir kenara koysak bile, yani kamu yayıncısı zaten tarafsız olmalı, bağımsız olmalı. Türkiye'de hiç tarafsız ve bağımsız olamadı ama hiç böyle de olmadı. Yani ben küçükken hatırlıyorum, önce başbakan konuşurdu TRT haberlerinde, sonra ana muhalefet partisi, sonra daha küçük parti ve mecliste temsil eden bütün partilerin açıklamalarına öyle ya da böyle yer verilirdi. Ya da TRT'de açık oturumlar düzenlenirdi. En meşhuru 91 genel seçimlerinden önce seçime giren bütün partilerin liderleri ki oyu %1 bile olmayan o dönemin Sosyalist Parti lideri Doğu Perinçek dahi başbakanın karşısında, Mesut Yılmaz'dı başbakan, başbakanın ve diğer muhalefet liderlerinin karşısında görüşlerini açıklama olanağı bulmuştu. Şimdi 90'lı yıllardaki Türkiye demokrasi bir darbe var, 80 darbesi olmuş ve darbenin üzerinden henüz 10 yıl geçmiş ve bütün darbe kurumları ayakta, yasalar olabildiğince sert ama ona rağmen TRT'de bu açık oturum düzenlenebiliyor iken bugün bu yapılamıyor. Bunun farkı şu, yani bu aradan geçen yıllarda biz parti devletine dönüşüm. Yani AKP hani iktidar olur mu olmaz mı diye çok konuşuluyordu ya ilk geldiklerinde. Oldu, iktidar da oldu ve şu anda devleti partinin bir organı olarak yönetiyor.
Bir başka konu, yani aynı konu aslında TRT'deyiz hala kamu yayıncısındayız da başka tarafı aslında şu tarafından bir eleştiri. Toparlayayım. Şeffaf da değiller. Şimdi TRT'nin kapağı bir açılsa orada lüzumsuz bir takım prodüksiyonlar için sağa sola bizlerin vergisini nasıl çarçur ettiklerini görebiliriz. Ama buna gelmeyeceğim. Seçimle ilgili hakkımızı tekrar hatırlayalım. Bütün partilerin, liderlerin muhalefette olsun, tutulan parti olsun, karşı olunan parti olsun her neyse herkesin de söyleme hakkımız var değil mi? Hem de vatandaş olarak öyle bir hakkımız var ki çünkü müthiş bir vergi ödüyoruz biz TRT için. Bizim paralarımızla dönen bir yer orası.
Evet. Bir
Ve ne
takım
kadar
dönüş.
para gittiği, ne kadar girdisi olduğu TRT'nin doğru düzgün de açıklanmıyor. 2017, 2018, 2019 rakamlarını bulabildim. 7,2 milyar lira o zamanın Türk lirası olarak düşün bunu. Dolayısıyla bu gerçekten kötüye kullanılan hatta suç oluşturan bir durum. Bana sorarsan seçim öncesinde özellikle TRT ekranlarında muhalefetin argümanlarının yer alamaması, vatandaşın bilgilenme hakkından men edilmesi. Ne demiş Özgür Özel? TRT'yi cenazemde bile istemiyorum, dirime gelmeyen ölüme de gelmesin demiş. Fitil fitil gelecek burnunuzdan demiş. Er ya da geç Özgür Özel senin alnını karışlayacak diyor TRT Genel Müdürü'ne. Bir de yani ortada böyle laflar uçuşuyor. Nasıl rahat gidip kafayı koyup uyuyorlar inan bilmiyorum.
Evet, evet. Bir davaları var çünkü. Yani öyle düşünüyorlar. O dava gereğince her yaptıkları makbul. Çünkü burayı bizim gibi ülkeyi, partileri, seçmenleri bizim gibi algılamıyorlar. O iktidarın devamı için her yolun mübah olduğu bir düşünce evreninde yaşıyorlar. Dolayısıyla hani klasikleşmiş ve klişeleşmiş kavramda söylersek ötekileştirerek o ötekinin kendisine yönelik en ufak bir güç göstermesine müsaade etmiyor, tahammül
Evet.
etmiyor. Bir tırnak içinde kendilerince bir dava ve çıkar iç içe geçmiş durumda. O koltuklarda oturabilmek için de o talimatlara uymak durumundadır.
Evet yani öyle. Bir taraftan da şimdi özel medya kuruluşları da var. Orada da yani hala aynı hikaye. DEM Parti'yi başkaları konuşuyor yayınlarda. Hani muhalif tırnak içinde muhalif kanallarda olsun ya da iktidar medyasında olsun. Özellikle oraya odaklandığımız için değil, bu süre gelen bir hata olduğu için, bir eksiklik ya da bir siyasi tercih olduğu için bunun altını çiziyorum. Böyle olmaması gerekiyor. Sen hiç izleyebildin mi? Bir Nedim Şener'le tartışma durumu vardı. Başak arkadaşımızın yaylarını attırmış Nedim. Gördün mü onu?
Evet, Nedim tatmin olmamış. 2 saat CHP'de o para sayma iddiası, ki CHP il binasının alımı sırasında gerçekleşen bir sayım olduğunu açıkladı CHP ve İmamoğlu, ama Nedim Şener ısrarla oradan bir usulsüzlük, yolsuzluk falan çıkarma peşinde. Bir usulsüzlük ve yolsuzluk da olabilir ama 2 saat tartışılmış programda. 2 saatte hala tatmin olmamış. Başka bir konuya geçilmesini istemiyorum.
Neyse onu o öyle bir işte yani tamam değişik diyelim. Ama mesela şunun tartışıldığını enine boyuna duydun mu herhangi bir yerde? Seçmen kaydırma meselesi.
Seçmen kaydırma neredeyse muhalefet partilerinin de gündemi değil. Bir tek DEM Parti bununla ilgili konuşuyor, ediyor. Bugün Siirt'te yine bir seçmen kaydırma meselesiyle ilgili 6 bin küsürlük bir 3-4 evde 6 bin küsürlük bir kayıt olduğu için Siirt CHP il başkanı ilçe seçim kuruluna itiraz etmiş ama reddedilmiş.
Bu 6818 seçmen kaydı şüpheli diyorlar. Onu diyorsun
Evet.
Herhalde değil
Evet,
mi?
Evet. Bu sadece Siirt'te olan. Bütün bölge genelindeki rakamın 50 bin üzerinde olduğunu söylüyor Öztürk Türkdoğan, DEM Parti'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. Dolayısıyla çok ciddi bir seçmen manipülasyonu yaşanıyor. Bu önceki seçimlerde de sen de söyledin, bir takım yerlerde ilginç bir şekilde Kürt illerinde MHP'ye aşırı oyların çıkmasıyla da ortaya çıkmıştı.
Hakkari'de falan hatırlıyor musun?
Evet evet yani ve seçimlerde herkes şeye odaklı. Islak imza tutanağını almaya vesaire. Ama asıl yolsuzluk ve usulsüzlüklerin seçimden önce bu tür seçmen kaydırmalarla ve mükerrer oy kullanımıyla olduğunu artık biliyoruz. Bence Türkiye'deki seçimlerin güvenliğini en çok tehlikeye atan şey parmak boyasının kaldırılmasıydı. Yani işte bir ilkellik olarak görülüyordu. Herkes ya efendim bu devirde parmak boyama mı kaldı falan deniliyordu. Ama ortaya çıktı ki parmak boyası ciddi bir güvenceymiş aslında. Parmak boyasının kaldırılmasından sonra usulsüzlüklerin de alabildiğine önü açıldı. Çünkü mükerrer oy kullanmak ve bu tür seçmen kaydırmalar açısından parmak boyası bir engel teşkil ediyordu. Şimdi parmak boyası yok.
Mesela beni çok tedirgin eden yerlerden biri bütün seçimlerde Urfa'dır. Bu seçmen kaydırma meselesine döneceğiz tekrar da. Çünkü acayip detaylar var orada biraz daha somutlaştırmak için. Bu arada baktım ben yani elimde bir tomar kağıt var. Belki görmüşsünüzdür. Ya da duymuşsunuzdur bizi podcast'te dinleyenler. haşır huşur ediyorlar arada ama ya o, çünkü hepsini not almak istedim yani. 54 bin kişilik bir seçmen şaibesinden söz ediyor Öztürk Türkdoğan. O da Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı aynı zamanda DEM Parti'nin. Onlara bakmak lazım ama benim tekrar o cümlemin en başına döneyim. Her seçimde acayip diken üzerinde baktığım yer Urfa'dır. Şanlıurfa son derece şanlı bir seçim ne diyeyim sana ihlalleri dizisiyle dolu. Hani içinde biz cinayet de gördük. Şen Yaşar ailesi orada yani aileden birkaç kişi birden katledildi vesaire. Şimdi o orada yani Türkiye seçimlerinin Teksas'ı diyebileceğim Şanlıurfa'da bu seçimde acaba neler olacak? Çünkü orada korucu olsun bir takım çeteleşmiş yapılar hakikaten terörize ediyorlar ortalığı. Yani bu hükümetin, iktidarın çok kullanmaya bayıldığı terör lafı birebir orada hayata geçiyor her seçimde.
Evet, bu seçimde daha kritik çünkü Yeniden Refah Partisi adayı eski AKP'li ve AKP adayı yarışıyor görünüyor başa baş ama aradan DEM Parti'nin çıkma olasılığı var. Yeniden Refah Partisi diyor ki eğer DEM Parti'nin çıkmasını istemiyorsa AKP çekilsin diye bir açıklama yaptı. Dolayısıyla güçler birbirine yakın ve denk olunca çatışma
Evet.
olasılığı da artıyor.
Bir de şöyle bir
Hakikaten.
şey oluyor Kemal. Onu da söyleyelim. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz kafalarında canlandıramıyorsa eğer. Mesela bir takım silahlı insanlar oy verilen okulun önünde akşam vakti toplanabiliyorlar. Ben oradan daha önceki seçimlerde can güvenliği olmadığı için kendini müdürün odasına kapatıp kilitleyip dolap çekip kapının arkasına ayrılamayan müşahitlerle konuştum.
Mahmut Tanal dayak yemişti en son, yani en son
Evet.
seçimde. Yani
Dolayısıyla
inanılmaz bir görüntüydü.
yani bir Türkiye'deki seçimlerin seçim gününün ne kadar demokratik olup olmadığına dair bir takım veriler toplanacaksa muhakkak Urfa'ya da bakmak gerekiyor. Orada bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Ben asıl şeyi
Dinliyorum.
merak ediyorum Banu. Bu 54
Söyle.
bin sayısına ilişkin bir not düşmemiz gerekiyor. Bunların tamamı kolluk kuvveti.
Ha işte evet.
İşte bir yıl sonra yapılacak tatbikat için adres taşınmış mesela. Yani bir yıl sonra yapılacak tatbikat için
Ya
görevlendirme
da Ekim
yapılmış.
ayında taşınmış, daha seçim gündeme başlamadan yani seçim meselesi kutusu açılmadan. Önden hazırlık.
Evet. Ama fiilen orada oturmayanlar bunlar. Yani orada yaşamayanlar. Dolayısıyla bu hakikaten inanılmaz bir manipülasyon seçim için ama işte DEM Partiler de diyor ki bir tek bizim meselemiz mi? Şöyle orada DEM Parti'ye karşı bu aleyhe bir sonuç doğuracağı için diğer muhalefet partilerinin pek umurunda değil. Hatta hiç umurunda değil.
Çok yanlış.
Evet öyle bir zaten Doğu ve Güneydoğu'da seçimler her zaman şaibeli olmaya yatkın. İşte son yıllarda HDP güçlendiği için bunlar biraz dengelendi. Çünkü her sandıkta müşahit vesaire olduğu için. Ama hala bu tür şeyler yapılabiliyor.
Ama Yüksek Seçim Kurulu bu bütün bu konuyla ilgili itirazları reddediyor. Ama nasıl şeyler var? Biraz daha rakamları aktarayım mı Kemal? Bak,
Tabii.
diyor ki sen Öztürk Türkdoğan demiş ki Kürt kentlerine toplam 54 bin civarında seçmen kaydırılmış ve bunların çok büyük bir kısmı güvenlik personeli. Mesela Ağrı Merkez'de konuştuk 4 bin, yok Siirt demiştik. 4607 seçmen Ağrı Merkez. Bitlis, Tatvan 708 gene bir şey değil. Diyarbakır Eğil 1213, Diyarbakır Kulp 1985, Çukurca Hakkari 3602, Hakkari Derecik 2107, Yüksekova Esendere'ye 2019, Şemdinli 2060 seçmen. Bazılarında o kadar acayip ki mesela Şırnak'ta bir Aydın Caddesi var. Askeri alan olarak görünüyor ve seçmen taşınan, en yoğun şekilde seçmen taşınan bölge burası. Yerleşkeye kayıtlı seçmen sayısı Mayıs 2023'te 752. Sonra ne oluyor biliyor musun? Mayıs 2023'ten sonra %692 artışla 5.956 seçmene ulaşıyordu ve bunların hiçbiri Şırnaklı değil.
Evet.
Hepsi dışarıdan gelen görevli. Yani mesela bu süre içinde Şırnak merkezden giden, Şırnaklı olmayan seçmen sayısı 2.429 iken 8.710 seçmeni oraya yığıyor AKP. Ve bütün bunları daha önceki seçimlerde ne kadar oyla kaybetmişler, şimdi aşağı yukarı ne kadar oya ihtiyaçları olur, böyle kılı kırk yararak bir hesap yaptığını söylüyorlar AKP'nin. Şimdi bunlar ufak tefek yerler falan diye düşünülmesin. Her bir sandık önemli. Her bir sandık yerel seçimde de öyle.
Evet.
Daha örnekler de var. Sen bir şey söyleyecektin.
Yok abi, yani bu seçmen kaydırma ile ilgili meramımızı anlattık herhalde. Çünkü sayılar ortada ve de nerede gerçekleştiği de ortada. Bir de
Bir dakika, bir örnek daha verebilir miyim? Affedersin ama bu da çok dehşet bir örnek ya. Çok yani izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz eminim durumun vehametini bu örnekle daha da iyi anlayacaktır. Bak, şimdi Kars merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde Ordu Evi olarak görünen adreste 2023 Mayıs 2023 seçimlerinde seçmen sayısı kaçmış biliyor musun? 13. Yüzde kaç artmış? Bir tahmin et. Salla bir şey Kemal.
bin.
Çık.
Beş bin.
Çık.
On bin.
Çık. İkiye
O yirmi
katla.
bin.
Efendim?
Yirmi bin. Yirmi bin mi?
%20 bini de %23.015,38 gibi.
Nasıl
Özellikle
olabilir?
yani bu işin acayipliğini vurgulamak için bu hesaplamayı yapmışlar. 3.005 kişi yığmışlar oraya. Yani 13 kişilik seçmen varken orada Ordu evinde, şimdi o Ordu evinde 3.005 kişi oy kullanacak.
Çok iyi.
Söyleyeceklerim bu kadar. Kars Merkez.
Peki bir de o zaman şeye geçelim Banu, bu sosyal medya işine. O da çok önemli.
Ya
Aslında
ondan önce şeye mi geçsek bir de ya Kemal? Özür dilerim de kayyum meselesi var bir de. Diyelim ki yani seçim kazanıldı, ondan sonra üçüncü bir şey olacak mı? Üçüncü bir kayyum dönemi görecek miyiz?
yani 2016'dan bu yana yaklaşık 8 yıldır kayyım atanan yerlerdeki insanların seçme ve seçilme hakları elinden alınıyor. Yani Türkiye rejimi, demokrasi tırnak içinde olmayan, hani sadece seçimlere sıkıştırılan, o da bu tür bir seçime sıkıştırılan sistem, anayasa orada işlemiyor. Yani inanılmaz bir manzara var. Belediye başkanlığı seçilen cezaevine bilet almış oluyor. Tam o düşman ceza hukukunun tanımı odur. Fiil değil, kişiyi gönderilir. Kişi cezalandırılır. Herhangi bir suç işlemesine gerek yok. Orada da belediye başkanı seçilen kayyum atanıyor yerine, tutuklanıyor, cezaevine gidiyor. İşte kimisi çok uzun kalıyor, kimisi daha kısa. Bu Türkiye'de artık sürdürülebilir değil. DEM Partililer de iktidarın bundan ötürü çok yıprandığını ve buna devam etmeyeceğini tahmin ediyorlar. Ahmet Türk başta olmak üzere çeşitli defalar yeniden kayyum atanmasını beklemediklerini söylüyorlar.
Mardin'de Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi iki defa ve iki defa
İki defa kayyumla
atanarak
gitti Ahmet Türk.
görevinden oldu. Efendim?
İki kere kayyumla gitti, yani
Evet,
görevinden
Büyükşehir
oldu.
Belediye Başkanı'ydı. Eş
Yani
geçmişti.
Diyarbakır öyle, işte
Gülten Kışanak
evet,
şimdi Ankara'da aday.
Ankara'da da. Dolayısıyla ben kayyum politikasına devam,
Selçuk Mızraklı da, özür dilerim, Selahattin Demirtaş'ın yanındaydı.
yani kayyum politikasına devam edip etmeyeceğini bilemiyorum iktidarın, ama buna rağmen, yani iki dönemdir böyle kayyum atanmasına rağmen oradaki seçmenin ısrarla gidip oy vermesi, sandığa küsmemesi, ya biz veriyoruz oy ama kayyum geliyor dememesi, hakikaten oradaki insanların demokratik yöntemlere de olan ısrarcılığını gösteriyor. Bu da çok önemli bence, çok kıymetli. Yani şu olabilirdi: ya kayyum verdiğimiz oy boşa gidiyor, dolayısıyla biz oy kullanmayacağız tavrı gelişmedi orada. Bu önemli. Dileriz ki sandıktan çıkan sonuçlara iktidar uysun. Süleyman Soylu demişti zaten, hani Tayyip Erdoğan bu talimatı vermiş ve de o da benim istediğim bir göz diye başlayan bir cümle kurmuştu. Şevkle kayyum politikasını uyguladığını anlatıyordu Süleyman Soylu. Yani hukuksal bir durum yok ortada.
Şimdi
Cumhurbaşkanından
iki
verilen
şey
bir
geliyor
talimat.
aklıma. Onu anlatmak istiyorum. İki anekdot. Bir tanesi bu genel seçimlerden önce, 7 Haziran seçimlerinden önce bomba patlamıştı ya
Evet.
Diyarbakır'da. Orada insanlar, bayağı bir insan yaralandı. Ve o zaman belediye başkanı, belediye eş başkanı olan Gülten Kışanak hastanede herkese teker teker ziyaret ediyordu. O belediye başkanı olarak o koşturma hali benim hala gözümün önündedir. Ama ne oldu? Seçim zamanı orada gerçekten hala yatan ve bakım gören yaralıların sedyelerle oy kullanmaya gittiğini gördük.
Evet.
Böyle bir kararlılık var. Selçuk Mızraklı, Kayyum'un yaptırdığı süper lüks banyoyu, makam odasını falan göstermişti, hatırlıyorsun, herkese. Onunla da gözaltına alınmadan hemen önce galiba kısa bir konuşma imkanı bulmuştum. O gün bugündür yok.
Evet.
Cezaevi yolu göründü. Senin de söylediğin gibi gerçekten, yani belli şehirleri, büyükşehir belediye başkanı adayı olmak, bileti almak gibi bir şey cezaevine.
Sadece büyük şehir ya da il değil, yani ilçede de öyle.
Ha, doğru söylüyorsun, evet.
Yani tamamına çünkü atanıyor kayyım. Böyle bir şey var mı? Hani hukuken hepsi mi suçlu? Yani seçilen herkes nasıl hemen suçlu olabilir? Bu inanılmaz bir şey. Tabii bunun karşısında muhalefetin çekinik eleştirileri, çekinik protestoları vesaire de pek bir anlam ifade etmedi. Zaten Tayyip Erdoğan da buna güveniyor. Yani orada yaptığı her tür hukuksuz uygulamanın muhalefetin çok da gündemine girmeyeceğini bildiği için o adımları rahat atıyor.
İlk kayyum atandığında, belediye başkanları görevlerinden alındığında, o zaman Kemal, CHP'den herhangi bir açıklama yapılmamıştı ve o zaman parti sözcüsü, yani Kemal Kılıçdaroğlu da bir şey dememişti. Parti sözcüsü
Faik Öztürk mü?
hayır, Selin Sayek'ti ve Selin Sayek'e soru soruldu, onun üzerine bir iki cümle söyledi. Ve çok büyük bir eksiklikti
Evet.
bu. Böyle yani.
Soylu'nun
Şimdi daha sonra da şimdi bir Ekrem İmamoğlu'nun önünde bir tehdit var. Zaman zaman bu hatırlatılıyor. Bu
evet,
da
yani
yerinden olur mu diye.
şeyde
Yani bu ses çıkarılmayan konular dönüp dolaşıp CHP'yi bulabiliyor.
evet. Ekrem İmamoğlu için birkaç kez böyle çok ciddi bir olasılık olarak gündeme getirildi kayyım atanması. Yapabilir yani, o gücü hissederse İstanbul'a da kayyım atayabilir. Her yere kayyım atayabilecek gücü var. Çünkü artık bu yapıldı, uygulandı ve devam etti. Yani oradan kendisine bir zafiyet doğma ihtimali olduğu için bunu yapmıyor Erdoğan. O da 2019'daki seçimlerde seçim iptal edildikten sonra insanların sandığa gidip Ekrem İmamoğlu'na oy verip açık ara seçilmesini sağlamalarıyla aşıldı bence. Öyle olmasaydı, o tepki gösterilmeseydi seçmenin tarafından çok kolaylıkla kayyım atayabilirdi oraya. Bugün itibariyle o güç olunca, yani kayyım atadığında Ekrem İmamoğlu'nu ve muhalefeti büyüteceğini düşündüğü için buna şimdilik girmiyor, ama konjonktür değiştiğinde girebilir elbette.
Evet. Bu arada ben kimseye çaktırmadan yerdeki kabloyu alıp bilgisayarımla buluşturmaya çalışıyordum. Özür dilerim eğer dikkatinizi dağıttıysam. Evet. Şimdi kurtardık durumu. Evet. Kapanmadan. Tamam, bu kayyum meselesine de emin olamayız. Her şey olur bu memlekette diyerek geçeceğiz. Burada tabii işte mazbatasını alınmayanlar da oldu. Onları da hatırlatmak lazım. Falan filan. Yani buna rağmen çok ciddi bir irade var. Politize seçmen, kararlı seçmen gidiyor, oyunu da kullanıyor. Şimdi gelelim sosyal medyaya. Demin sen tam lafa başlıyordun, ben bu kayyum meselesiyle girdim. Sosyal medyada bu yanıltmaca işleri falan nasıl dönüyor? Gerçi şunu söylemeden edemeyeceğim Kemalciğim. Yani AKP'nin geçen seçimlerde gördük ki sosyal medyada efendim yapay zeka aldatmacalarına falan ihtiyacı yok. Yani bayağı bildiğin fotomontaj yapıp montajdı değildi ne fark eder diyen bir cumhurbaşkanı vardı karşımızda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kara Yılan'la falan o videosundan söz ediyorum.
Evet.
Ama ne olacak ki biz yaptık olsun gidiyor bak falan gibi bir tavır var. Ama iş bundan daha ciddi olabilir tabii artık bu dönemde.
Yani o manipülasyon daha çok televizyon izleyicisine ve de işte meydanlarda gösterdi. Etkili oldu. O video hani CHP yönetiminde şöyle bir tepki vardı. Yani buna kim inanır? O yüzden açıklama bile yapmadılar doğru düzgün. Tepki göstermediler. Çok büyük hata yaptılar. Bir kere bir yalan vardı ortada, bir manipülasyon vardı ve buna çok sert tepki gösterilmeliydi. Onu yapmadılar. Ve bu seçim sonucunda etkili de oldu. Herkes gördü bunu. AKP'den kopan, AKP'ye oy vermek istemeyen insanlar karşı taraf ama terörle işbirliği yapıyor propagandasına inandı. Vatan elden gidiyor diye gidip tekrar Cumhur İttifakı partilerine, AKP'ye, MHP'ye oy verdiler. Ama bir de bu sosyal medyadaki iş biraz daha inceltilmiş bir iş. Orada çok çeşitli algoritmik hesaplarla manipülatif haberler ve değerlendirmeler insanlara sunuluyor. İşte bu salt, bunlar terörle işbirliği yapıyor vesaire değil. Çok önemli bir kısmı da aslında mesela muhalif görünümlü, muhalefet değilmiş gibi görünen hesaplar. Bunlar iktidara oy veren ya da iktidara sempati duyan ya da daha önce iktidara oy vermiş ama kararsız seçmen üzerinde bir algı yaratmaya yönelik çokça paylaşım yapıyorlar. Orada hani tek düze bir mesaj paylaşımından ziyade daha komplike mesajlarla bu algı yönetiliyor. Bu ortaya da çıkarıldı aslında. Meta, Facebook'un sahibi olan şirket, Türkiye'deki seçimlerden sonra, Mayıs seçimlerinden sonra Ağustos 2023'te bir rapor yayınladı ve o raporda 60 Facebook hesabı, 37 Facebook sayfası, 2 Facebook grubu ve 20 Instagram hesabının arkasında ki 4 şirketi deşifre etti. Bunlar inanılmaz bir reklam bütçesi harcamışlar Banu. 667 bin dolar. Yani şimdi hesaplarsak 20 milyon lirayı mı buluyor o civarda? İnanılmaz bir reklam bütçesi. Ve bu reklam bütçesiyle bahsettiğim türde algı operasyonları yapılıyor sosyal medyada. Ve bunlardan biri, bu dört şirketten biri, bu algı operasyonlarını yapan, Facebook'un raporuna giren şirketlerden biri de 1945 diye bir şirket. Bini yazıyla yazıyorlar, 945 rakamla. İşte bu 1945 şirketi şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'la daha birçok AKP'li belediye başkan adayının reklam işlerini yürütüyor. Bunu bir de keşfetmek, yakalamak çok zor. Yani muhalefetin de bu işi bilenlerin de yakalaması çok zor. İşte Facebook ancak kendisi yakalamış ve raporuna koymuş. Dolayısıyla orada çok ciddi bir manipülasyon olduğunu da görmemiz gerekiyor. Bu tabii Cambridge Analytica skandalından bu yana ilk orada böyle çok dillendirildi. İşte Trump'ın seçildiği ya da İngiltere'de Brexit oylamasında sosyal medyadaki algı operasyonlarının çok etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye'de de birçok seçimdir bu uygulanıyor. İşte bunu en net biçimde Facebook'un bu raporuyla öğrenmiş olduk.
Peki, o zaman sosyal medyada okuduklarınıza, gördüklerinize dikkat. Yani
Zaten dikkatli olmak da
gazetecilikte
yetiyor.
şöyle bir şey var. Haber kanallarında da hızla, zamanla yarışırken, birbirimizle yarışırken de asla elden bırakmamaya çalıştığımız bir önemli bir ilkeydi bu. Doğrulamak, emin olmak önüne gelen haberden, görüntüden. Bunun yolları var. Sessiz olun, öyle her gördüğünüz şeyin üstüne atlamayın diye bir dostça bir tavsiyeyle bitireyim ben
Ama bu çok zor
söylediğimi.
yani tavsiye ediyoruz evet çeşitli
Yok ya, var artık
bunları.
herkesin kullanacağı araçlar, tool tabir edilen. Var
Ama
aslında.
Banu herkesin buna vakti yok bir. İkincisi bazen hakikaten şimdi öyle ustalıkla yapılıyor ki gazeteler, gazeteciler, internet siteleri vesaire de bazen bu haberleri girebiliyorlar. Çokça örneği var her Türk medyasında. Dolayısıyla evet çok dikkatli olmak ve teyit etmek, kuşkulandığında başka kaynaklara bakmak ve güvenilir haber kaynaklarını takip etmek önemli.
Kuşkuculuk çok mühim bir şey. Başka alanlarda da biliyorsun. Fakat işte biz biraz önce kötü montajlanmış bir videonun bile seçmenin üzerinde belli bir grubun üstünde etkisi olduğunu konuşmuş olduk. Bakın bu işler önemli yani. Umarım öğrenir seçmen kitlesi de daha gittikçe daha iyi bir şekilde öğrenir sosyal medyayı vesaire kullanmayı. Evet, medya işleri zor bizim memlekette. Şimdilik bu hafta da burada bırakalım istersen Kemal.
Evet, böyle bir seçime gidiyoruz diyelim. Yani gidip
Evet, gelecek hafta da herhalde gündemimiz seçim olacak diye düşünüyorum ben.
oyumuzu kullanacağız. En azından yerelde bizi kimin seçeceğine karar vereceğiz. Ama bu seçimin pek de adil olmadığını, çok eşitsiz bir ortamda geliştiğini ve devam ettiğini de not düşmemiz gerekiyordu.
Evet. İşte böyle. O zaman gelecek hafta tekrar görüşüyoruz diyoruz bizi dinleyenlere ve izleyenlere. İyi bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.